Ayrım 7.
Gel de hatırlama. Erzurum'dan Cemal Baydemir de aynı soruna ilişip şu satırları yazmıştı bana. Pozitivizm sizin şair duyarlılığınızı bir hayli rencide ediyordur sanırım. Ölüm sonrasını, boşluk mu, hiçlik mi? Kendiniz için nasıl algılıyorsunuz merak ediyorum. Sorun değil mi bu? Sorun değilse neyi yaşamalı? Bazı sağcı gençlerin yayımladıkları bir dergi geliyor bana. Müslüman bir temel üzerinde ruhsal bir edebiyat yapmaya çalışan gençlerin dergisi. Bunlara yeni bir mistisizm denemesi diyeceğiz galiba. Pekala, aklı başında okumuş, yazmış, yaşayış biçimleriyle son derece uygar delikanlılardaki bu eğilim nereden geliyor? İmam Gazali'nin dediği gibi, yeryüzünün tek gerçeği ölüm müdür? Ölüm elbette önemli bir gerçektir. Ama ölüm gerçeğinin yeryüzünde tek bilincinde olan yaratık insandır. Hayvanlar ölüm bilmez. Yeryüzündeki konukluklarını kaygısızca yaşayabilirler. Oysa insanoğlu aklı erdiği günden başlayarak bilmektedir ki, bu konukluk belirli bir süre içindir. Sonrası karanlıktır. Sanırım bütün mistisizmlerin kökeni de bu. Uygarlıklarında. İnsan varlığını sürdürmek istiyor. Faniliğe razı olamıyor. Doğuda asıl olan ölümdür. Gelir, bir süre oyalanır gideriz. Asıl olana kavuşuruz tesellisi bulunmuş. Batıda da öyle olmuş bu. Öyle olmuş ama pozitif bilimlerin evreni ve yasalarını birer birer çözümleyip insan aklı adına bunlardan yararlanana kadar oradan itibaren bilim düşüncesi, din düşüncesinin yerini almaya başlamış, sonunda kökeni dinsel olmayan şu içinde yaşadığımız Batı uygarlığı çatır çatır kurulmuş. Bilirsiniz, Fransız devriminde de, Rus devriminde de kiliseler yakılmış, papazlar tutuklanmıştır. Endüstri kapitalizmi, tüketim ve hoşgörü toplumu aşamasında dinleri ancak yabancı diyarlarda kendine pazarlar açmak, komprador burjuvazisi yaratmak için kullanmıştır. Ama bir de bakıyorsunuz, 20. yüzyılın son çeyreğinde New York gibi bir kentin caddelerinde saçlarını kaşlarını kazıtmış kadınlı erkekli bir kalabalık gösteri yürüyüşü yapıyor. Kimmiş bunlar? Budistler, Nirvana'ya inananlar. Bir bakıyorsunuz, Güney Koreli bir papaz yeni bir tarikat icat ediyor. Ardına binlerce kişiyi takıyor. Hem de nerede? Gelişmiş endüstri ülkelerinde. Bir bakıyorsunuz, Yehova şahitleri diye gizliden gizliye gelişen yeni bir din. Bir de bakıyorsunuz, endüstri uygarlığının getirdiği karmaşık, zorunlulukları ve gereksinimleri fazla yaşama biçimini reddederek, ancak dinsel denebilecek bir sevgi ve barış mutluluğu arayan çeşitli hippilik akımları. Peki bunlar ne? Hani bu uygarlık? Tanrı fikri üzerine kurulmamıştı da mistisizme yer vermeyecekti. Bilimsel olmak ne? Hani bu uygarlık bilimler sayesinde çok şeyi çözmüş aydınlığa çıkarmıştır ama mistisizmlerin temelini oluşturan ölüme çare bulamamıştır henüz. Ölüm oldukça da, insanlar bunun bilincine vardıkça da bir mistisizm gereksinimi olacaktır. Ama kimisi bu gereksinimi mevcut dinlerden birisine dört elle sarılarak gidermeye çalışır, kimisi ise sorunu daha çok töresel açıdan koyar, düşünce sorunsalı olarak ele alıp işler. Ölüm, ölmek, ozan olarak elbet benim de sorunum. Yalnız kafası diyalektik bir bilimselliği benimsemiş aydın olarak bu sorunu mistik düzeyde koymuyor, çözümlemeye çalışmıyorum. Biliyorum ki insanların türlü davranışlarını belirleyen işin ucundaki ölümdür. Ama bunu bilmek beni ne korkutuyor ne de ölüm sonrası için binlerce yıldır süre gelen hesaplara itiyor. Oysa bana dergilerini gönderen, mektuplar yazan ya da üşenmeyip gelen genç Müslümanlarda sezdiğim, inançlarının büyük ölçüde ölüm sorunsalına bağlı olduğu, öteki batılı ülkelerdeki yaşıtları gibi. Başka türlü söylersek, özellikle şehir yörelerinden yetişmiş gençlerde, handi ise tasavvufi denebilecek yeni bir Müslümanlığa dönüş hareketi duyum sanıyorsa, bu laikliğe tepki olmaktan çok gittikçe sanayileşen, teknoloji çağına giren, sonuç olarak da endüstri uygarlığının sorunlarıyla karşılaşan Türkiye'de ölüm gerçeğinin çağırdığı bir mistisizm eğilimidir. Bunun böyle olduğu, söz gelişi çıkardıkları dergide sayfa düzeninden tutun da üslup ve biçim kaygılarına, konularına, hatta yarattıkları kişilere değin laik yaşıtlarından farksız oluşlarıyla belli değil mi? 19 Şubat 1977. 10. Osmanlı kültürü bir bileşimdir. Oktay Uçaker'in kafasına takılmış soruyor. Bağımsız bir ekonomiye dayanan bağımsız bir kültür, iyi, güzel ama bunu hangi geçmiş kültürümüz üzerine oturtacağız? Bizim eski kültürümüzü kurcaladınız mı, karşınıza ya Arap çıkar ya Ecem. Bizim kuşağın ilkokuldan başlayarak bu terane ile kafası almadı ütülenmiştir ha. Osmanlı kültürünün ulusal bir kültür olmadığını anlatmak amacıyla Arap-Acem etkisine adam akıllı kuvvet verirler. Üstelik galiba biraz da küçümserlerdi. Ayıp değil ya, o zaman devrimcilik sanılan da bu. Şimdi geçmiş kültür mirasımızdan yararlanacağız deyince ben ne demiş oluyorum? O Arap-Acem kırması ulusal olmayan kültürden yararlanacağız demiş olmuyor muyum? Bunun neresi ulusal? İlk bakışta Oktay haklı bile görünüyor ama ilk bakışta. Aslında soruna eğilmek için bileşim, terkip, sintiz sürecini biraz kurcalamak gerekecek. Dikkatinize çarptı mı süreç kavramını kullanıyorum. Süreç bizim yabancı dillerdeki processes, process sözcüklerine bulduğumuz karşılık. Kültür bileşimleri bir kerede olup biten olaylar değil. Etki, karşı etki, çelişki, çatışma ve kaynaşma gibi türlü yolları içeren ekonomik ve toplumsal taban üzerinde değişe gelişe ilerleyen süreçler. Oysa biz metafizik düşünmeye alışmışız. Bir kavramı mutlaka dogmatik olarak ele alıyoruz, yani değişmez. İçinde bulunduğu koşullardan yalıtılmış, mutlak olarak kafamızı karıştıran da Allah bilir böyle alışımız. Diyelim ki Fransız kültürü dedik. Bu kültürün bir aşamada şıp diye ortaya çıkmadığını ayrıca söylemek gerekir mi? Bir kere bunun ümmet dönemi var. Hristiyanlığın ağır bastığı, dinsel unsurların başat olduğu dönem. Millet dönemi ardından geliyor. Üstelik önceki dönemin çok niteliklerini içerdiği halde yine de ondan farklı görünüyor. Hadi biraz daha incesini arayalım. Ümmet dönemi çeşitli safhalarında ortada Fransız diye bir kavme bile rastlamıyoruz. Galyalılar var, Franklar var, Normanlar, Brötonlar, Basklar vesaire var. Bunların alayı bir yandan Hristiyanlığın, öte yandan Roma'nın yani Latinliğin etkisi altında kaynaşıyor. Feodal dönemin Fransız ümmet kültürünü yapıyor. Andığım bütün halklar o dönemdedir ki dillerini bile kaybedip yerine kötü bir Latince demek olan Fransızcayı benimsiyor. Aralarında bununla anlaşmaya başlıyorlar. Bu arada feodal toplum kapitalist topluma dönüşmeye yönelmiş, böyle olunca ulusal bileşimin koşulları doğmuştur. Fransız ulusal bileşimi Latinceye değil Fransızcaya yaslanarak doğuyor. Hristiyanlığın genel ilkelerine değil, aydınlık yüzyılın getirdiği özgürlük, eşitlik, kardeşlik ilkelerine ve pozitivizme dayanarak oluşuyor. Ama bu oluşma sırasında Fransız ümmet kültürünü içinde Roma, Latin unsurları varmış, Hristiyan kültürü varmış diye yadsımıyor. Onların karşıtı olduğu halde karşıtların birliği yasasına uygun olarak onları da içeriyor, kapsıyor. Gel gelelim bize. Türkler Anadolu'ya vardıklarında Müslümandılar. Evet, ne var ki henüz kendilerine özgü bir ümmet kültürü geliştirmemiştiler. Anadolu'da ve Mezopotamya'da Arap-Acem temelinden üretilmiş bir ümmet kültürü buldular. Her ikisinden yararlanıp Osmanlı kültür bileşimini başardılar. Bu bileşim bir ümmet kültürü bileşimidir, kuşkusuz. Ama bizimdir. Arap-Acem unsurları diyelim ki Fransız ümmet kültürü bileşimindeki Roma-Latin unsurları gibidir. Bizim olduğu şuradan belli ki Osmanlı'nın divan şiiri hem Arap hem Acem dilinden yararlandığı halde o şiiri ne Arap benimser ne Acem. Dahası anlamazlar da. Demek ki Osmanlı'dır, bizimdir. Mimari içinde aynı şey söylenebilir. Sinan'ın camileri ne İran camilerine benzer ne Arap. Hepsi Müslümandır ama Sinan'ın mimarisi Osmanlı ümmet bileşiminin doruğudur. Bir kere daha peçetelerle havluları birbirine karıştırmayalım. Osmanlı kültüründeki Arap-Acem komposantları bağımsız ünite olarak varlıklarını sürdürmemişlerdir. Yeni bir bileşimin içinde erimişlerdir. Bileşim ise bizimdir. Yapacağımız, daha doğrusu yapmaya başladığımız ulusal kültür bileşiminin de tabanıdır. nasıl Fransız ulusal kültür bileşimini yaparken önceki ümmet kültür bileşiminden yararlanmış, onu aşarak yenisini geliştirmişse, Türk de öyle yapacak, dinsel değil laik, mistik değil bilimsel, ümmet değil millet çerçevesi içinde yeni kültür bileşimini yaratacaktır. 1 Mart 1977 11. Müslümanlıktan akraba da olsak. İyi ama ulusal bileşim ne? O da bir süreç. Sanırım başlangıcı Osmanlı'nın çöküş yıllarına uzanır. Hani Rum'u, Bulgar'ı, Arap'ı milliyetçilik davasına düşmüştür de ufak ufak Türklerde de Osmanlılık yerine bir Türklük esprisi belirmeye başlamıştır. Ziya Gökalp Genç Kalemler Dergisi vesaire. Doğrusu istenirse çok uluslu imparatorluğun çöküşünden Türklerin de ulusal bir devlet olarak çıkmaları beklenirdi. Bunu ulusal bir burjuvazimiz olmadığı halde Kemal Paşa ve arkadaşlarının bürokrasi eşraf ittifakını sağlamaları, halkı da sürükleyebilmeleri sayesinde başardık. Başardık ama aması var. Devlet teokratikti. Sultan aynı zamanda halife, yani dinsel önder. Laik ve ulusal bir devlet kurdun mu, ilk yatsıyacağın şey elbette teokratik devletin eski temelleri. Biz de bunu yapıyoruz. Nasıl söz gelişi Fransız Büyük Devrimi'nin ilk dönemlerinde adamlar geçmişten kalma ne varsa hepsini yatsızdılarsa, Türkler de öyle yaptı. Onun için o tarihte ulusal kültür bileşimini yapabilmekte, ümmet kültürü öncesinin verilerine uzanmak gereksinmesi duyuldu. Türk Tarih Kurumu'nun, Türk Dil Kurumu'nun kurulmaları, dinsel ümmet kültür bileşiminin ötesinde millet kültürüne bir taban aranmasından ileri gelmiştir. Aslına bakarsanız ulusal kültür bileşimi, laikliği ve bilimselliği ile evrensel, verileriyle yöreseldir. Ulusal kültür bileşimi, karşıtların birliği yasasına uygun olarak hem geçmişteki ümmet dönemi bileşimini içerir, hem gelecekteki uluslararası proletarya dönemi bileşimini. Yabancılara şöyle bir uzanalım mı? Fransız devriminden sonra Avrupa'da birçok ülke ulusal demokratik devrimlerini başarıp millet aşamasına ulaştılar. Hepsi Hristiyan kökenli ümmet aşamalarından geldiği halde, hepsi laikliği ve bilimselliği benimsediği halde, yöresel verileri kullandıkları için ulusal bileşimleri birbirinden çok farklı oldu. Öyle ya, yıllardır yazarım. Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya vesaire ulusal kültürleriyle birbirlerine benzerler mi hiç? Evet, andırır tarafları vardır ama çok farklı ve ayırıcı özellikleri hemen göze çarpar. Oysa hepsi batılıdırlar. Batı kültür dairesi içindedirler. Ümmet dönemlerini Hristiyanlık çerçevesi içinde geçirmişlerdir. Türkiye'nin batılı kültür dairesi içine girmesini, bu batılı ulusal kültürlerden birinin ya da bir ikisinin taklidi ya da kopyası sanmak, buna karşılık Osmanlı ümmet kültürü dönemini dinsel niteliği dolayısıyla yok saymak, son 50 yılın galiba en önemli yanılgısı olmuş. Doğru dürüst bir kültür bileşimi için uğraşılacak yerde ya taklit uğraşlarla ya da ümmet kültürünü ulusal kültür yerine sokuşturmaya çalışmakla vakit kaybedilmiştir. Ha bakın, bu son nokta da önemli, üzerinde durulmaya değer. Somutlaştırmak için Avrupa Hristiyanlığında geçmiş olan gelişme sürecini Orta Doğu Müslümanlığına uygulayalım. Önce İran, Arap, Osmanlı vesaire ümmet kültürü bileşimleri dikkatimizi çekiyor. Tamam mı? Arkasından uluslaşma süreci başlıyor. Bu süreç başlayınca tıpkı batıda olduğu gibi doğuda da ne olacak? Müslüman ümmet bileşimlerinin tabanı üstünde yöntemleri bilimsel ve laik ulusal kültür bileşimleri doğmayacak mı? Doğacak elbet. Bu takdirde ne göreceğiz? Diyelim ki bir Suriye, bir Irak, bir Mısır, bir Türk, bir İran, bir Pakistan ulusal kültür bileşimi göreceğiz. Bunların her biri yöresel özelliklerini taşıdıklarından, ulus çerçevesi içinde gerçekleştirildiklerinden, birbirlerinden farklı olacaklardır. Olacaklardır da, laf mı, olmaya başlamışlardır çoktan. Hadi gidin de bir İranlıya bizim geliştirdiğimiz ulusal kültür bileşimini önerin, kabul eder mi bakalım? Mısırlı'nın bize önereceği kültür bileşimini biz eder miyiz? Nasıl İtalyan Fransızınkini, Fransız Almanınkini kabul etmiyorsa, temelleri aynı Hristiyanlık çerçevesi olduğu halde ümmet kültürlerinde bile özellikleri olduğu biliniyorsa, elbette Müslümanlık çerçevesi içerisindeki milletler de ulusal bileşimlerini, yöresel özelliklerini ve koşullarını hesaba katarak yapacaklar, birbirlerinden farklılaşacaklardır. Sözü asıl şuraya bağlayacağım. Müslümanlığın ümmet dönemi kültürüyle batıdan gelen ulusal kültürlere karşı çıkamayız. Ona ulusal bileşimimizi yaparak karşı koyabiliriz diyorum ya. Aynı şey Müslümanlık temelinden akrabamız olan ulusal kültürler, İran, Pakistan, Mısır vesaire için de varit. Hele Araplıkla Müslümanlığı karıştırıp söz gelişi Müslümandır diye Mısır ulusal kültürünü kendi Türk ulusal kültürümüze yeğlemek, en az İtalyan ya da Alman kültürünü yeğleyip taklidine kalkışmak kadar yanlıştır. 2 Mart 1977 12. Hiç unutulmasın. Hele şu işe bakın. Burada bir taş atıyorsunuz, etkileri toplumsal, su yüzünde halka halka genişliyor. Telefondu, mektuptu derken, bir de bakıyorsunuz, bazı dergiler de işe karışmışlar. Bunda bir değinme, ötekinde bir eleştiri, bir başkasında basbayağı sataşma. Sevindirici şey. Demek uyumuyoruz, düşünmeye başlamışız. Gerçi hayli önyargı, hayli dileği gerçek diye almak karışıyor araya. Bazı uydurup kaydırmaya da yatıyoruz. Olsun, kendi hesabıma ben hem sağın ve solun kendi içinde hem de sağla sol arasında sürekli bir tartışma ve araştırma ortamının olmasını yararlı buluyorum. Tartışma dediysem adam gibi tartışma, tabancalı bıçaklı değil elbet. Bunu bir kalem geçtikten sonra son konuştuklarımızdan tepki uyandıran noktaları şöyle bir derleyelim. Bazıları ısrarla Müslümanların kardeşliği ilkesinin altını çizmiş. Demek isterler ki sen emperyalizmi, ümmet kültürünü, burjuvazi ve proletaryayı işe ne karıştırıp duruyorsun? Biz Müslümanız, Müslümanlar da kendi aralarında kardeştir. Kardeşlerinse uyuşup anlaşamayacağı şey yoktur. Pek güzel, pek münasip. Din ve ahlak düzeyinde geçerli bir söz bu. Gel gelelim acaba toplum bilimsel ya da ekonomik düzeyde de geçerli mi? Anatol Frans mı ne? Burjuva demokrasilerinde her vatandaş kanun karşısında eşittir ama bazıları daha da eşittir demiş. Böylece ekonomik toplumsal adalet gerçekleşmedikçe siyasal özgürlüklerin tek başına her şeyi çözümleyemeyeceğini işaret etmiş. Yalan mı söylemiş? Bizimki de o hesap. Müslümanlar kardeştir ama bazıları daha fazla kardeştir. Söz gelişi İran Şahı ile İran köylüsünün kardeşliğine ne buyrulur? Ya da CIA'den her yıl bilmem ne kadar rüşvet aldığı geçenlerde açıklanan Kral Hüseyin'le yoksulluktan kırılan uyrukları arasındaki kardeşliğe. Ciddi olalım. İslamlığın doğduğu yıllarda din henüz Mekke ile Medine arasında gidip gelirken, Müslümanlar ezilen bir insan topluluğu iken, biraz içeriği ve anlamı olan kardeşlik, iş büyüyüp de içine ekonomik çıkarlar karışınca içeriğini de anlamını da yitirmiş, güçlünün güçsüzü ezmesine yaramıştır. Müslümanlar kardeş idiyse, Yavuz Selim'in Anadolu'da kılıçtan geçirdiği onca Alevi'yi neyle açıklarsınız? Değil mi ki arada böyle etkili ve geçerli bir kardeşlik vardı? Mekke Şerifi Hüseyin'in casus Lawrence'la, yani keferinin önde gideniyle uyuşup halifenin ta kendisine başkaldırmasına ne demeli? O kadar eskilere gitmeye de gerek yok canım. Hepsi Müslüman bir sürü Arap ülkesi olduğu halde kardeşlik şöyle dursun, habire birbirlerinin kuyularını kazıp durmuyorlar mı? Yine Müslüman İran'ın Araplara karşı İsrail'le el altından uyuşması hangi kardeşlik ilkesine sığıyordu dersiniz? Kendimizi aldatmayalım. Başka bir nokta, Türkiye Cumhuriyeti'nin Tanzimat'tan beri gelen batıcılığın uzantısı ve son neticesi olması noktası. Bizim Müslümanlar bu fikri sevmiş, fena halde benimsemişler. Öyle olmadığını tanıtlayan her kanıt asaplarını bozuyor. Neyleyelim? İsteseler de böyle, istemeseler de. Anadolu ihtilalinin tanzimatçı kafasıyla ilgisi yoktur. O başka bir oluşumdur. Bir kere daha, bu kere de başka bir açıdan sorunu açıklamaya uğraşayım. Osmanlı'nın dağılış süreci içinde nasıl Türk olmayan unsurların uluslaşması tohumunu taşıyorsa, o güne kadar çok uluslu bir imparatorluğu yürütmüş Türk unsurunun uluslaşması tohumunu da taşıyor. Söyleyince hemen hatırlayacaksınız. İmparatorluğun son yıllarında Türkçülük hareketi almış yürümüştü. Ziya Gökalp, Türkleşmek, Muasırlaşmak, İslamlaşmak ya da Türkçülüğün Esasları gibi eserleriyle Osmanlı topluluğundan çıkarılacak Türk bir devletin temellerini çiziyor, nasıl olması gerektiğini tartışıyordu. Aslında Osmanlı feodal toplumunda gelişmiş bir burjuvazinin saraya ve soylulara karşı güçlenmesiyle oluşacak uluslaşmak, demokratik devrim. Emperyalizmin imparatorluğu dağıtması için de bürokrasi ile aydınların eşrafı da aralarını alarak oluşturdukları anti-emperyalist bir tarihsel blok sayesinde gerçekleşti. Başka bir deyişle Mustafa Kemal'in yaptığı Tanzimat batıcılığına son neticelerine ulaştırmak değil, Ziya Gökalp'in arzuladığı Türk devletini kurmaktır. Bunun iki de önemli kanıtı var. Birisi bizzat Gökalp'in Mustafa Kemal'e katılması, yaptığını benimsemesi. İkincisi, Tanzimat batıcılarının aksine Mustafa Kemal devriminin Batı emperyalizmi karşısında mağrur başını dik tutması. İslamcı bir görüşten yola çıkanlar, devrimin teokratik, feodal, yarı sömürge toplum düzenini tasfiye etmesine bozulup, Anadolu devrimini Tanzimat'a bağlamak istiyorlar ama tarihe uymaz bu. Zira hiç unutulmasın, Britanya emperyalizminin zırhlısına binip payitahtını terk eden Mustafa Kemal Paşa değildir. Halife-i Ruh-i Zemin Sultan Vahdettin'dir. 3 Mart 1977 13. Atatürkçülük sosyalizme açıktır. Çağdaşlaşma, batılılaşma mıdır? Ben buna başından beri hayır derim. Neden mi? Mustafa Kemal'in devrim kuramındaki sürekliliğe dikkat etmişimdir de ondan. Siz bakmayın Atatürkçü geçinen bu Fevzioğulları'na filan. Alayı İnönü Atatürkçüsüdür bunların. Mustafa Kemal'in kendisi bir kere devrimine sınır çizmemiştir. Devrim şurada biter dememiştir. Tam tersine atılan hatveler bundan sonra atılacak hatvelerin mebdeidir demiştir. O kadarla da kalmamış, hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir demiştir. O kadarla da kalmamış, insanların geçimine hükmeden koşullar değiştikçe toplumsal kuralların değişmesi zorunludur demiştir. Hepsini bırakın, bu dediklerinin en önemlisini alın. Ülkümüz çağdaş uygarlık düzeyini tutmaktır demiş midir, dememiş midir? Çağdaş uygarlık düzeyi dediği nedir? Toplumsal koşullar değiştikçe, teknoloji ilerledikçe çağdaş uygarlık düzeyi değişiyor. O zaman da Türk devriminin amacı değişiyor. Peki bundan ne çıkar? Ne mi çıkar? Şu, İnönü Atatürkçüsü takımının ödünü patlatan bir şey çıkar. Atatürkçülük sürekli bir devrimciliktir. Bundan 50 yıl önce devrim diye yapılmış bazı şeyleri savunmak, başkalarını önlemek değildir. Bu bir. O kadarla kalmıyor ama çağdaşlaşma ile batılılaşma arasındaki farkı da açıklıyor. Nasıl mı? Bakın nasıl. Osmanlı'nın göçme dönemi, Batı teknolojisinin dünyaya egemen olduğu bir dönem. Ötesine gitmeyelim. Ben size 19. yüzyılda bağımsız, tam anlamıyla bağımsız, Batılılardan başka tek bir devlet olmadığını söyleyeyim.